Ayrım 17. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 213. 17. bölüm. Meryem elinde uzun süpürge sapıyla kahvaltı ettiğimiz bahçedeki çardaktan dışarı fırladı. Neredeyse bağırıyordu. Ben iyileşmek istemiyorum. Anlatabildim mi? Benim iyileşecek bir şeyim yok. Rahat bırakın beni. Ben sadece gerçeği istiyorum. Meryem sabahtan beri oturduğumuz çardaktan çıkıp ayakta elinde süpürge sapıyla böyle bağırdığında güneş tepeye çıkmıştı. Seni kimse iyileştirmedi mi diye sordum adam Nila, buz gibi, en üst perdeden şefkat süsü verilmiş bir ezicilikle. Kimse sana iyi ol diye bir şey yapmadı mı çocuğum? Amira, tedavisinden sonra başladığı aralıklarla süren ağlamasını aniden durdurdu. Soruya o cevap verdi. Hayır madam Lila ve bunu bildiğinize eminim. Zaten siz bize söylemediniz mi? Bizim gibiler için kimse bir şey yapmaz çünkü biz... Tamamlamak yine bana düştü. Mıhlanmış ağzımı açıp da nasıl konuşabildim bilmiyorum. Bizim gibiler hep kendi kendini iyileştirmek zorundadır. Kimse gerçekten yardıma ihtiyacımız olduğuna inanmaz. Amira Meryem'e döndü. Meryem'in okuduğu Dido yazıtlarından aklımda kalan cümleyi söyledi. Tanrılar bizi eşiti gibi sever. Dido'nun evinin sakini üç kadın, çardağın kenarında durmuş, aniden patlak veren buhranımızı sakince izliyordu. Gözleri çok komik görünüyor olmalıydık. Madame Lila ise üç kişilik bu ufak çaplı isyanımız karşısında sarsılmak şöyle dursun, sadece yayıldığı çardak sidirinde bilmiş bilmiş gülümsedi. Ben de öyle düşünmüştüm. Dido'nun evinin sakini üç kadın, yan yana sessizce durmaya devam ediyordu. Onlar o kadar duruydu ki bizim bağırış çağrışımız çölün ortasında giderek daha anlamsız bir hal alıyordu. Ne yapmaları gerektiğini anlamak için Madame Lila'ya bakıyorlar fakat Madame sadece gülüyordu. Nihayet yavaş yavaş doğruldu, çardaktan çıktı, Meryem'e yaklaştı. Elinden süpürge sapını aldı ve bu kez yüzünde gerçek bir şefkatle şöyle dedi. Gerçeği istiyorsunuzsa gerçeği alacaksınız. Bir elini beline koydu. Elbette bunun için süpürge sapından daha etkili bir araç kullanmalıyız. Sonra seslendi. Samira, benim için sakladığın şeyi getirebilirsin artık. Samira sadece bir dakika sonra evden kadife bir keseyle çıktı. Eğer günlerdir yaşadıklarımızı yaşamamış olsaydık, kadife kesenin içinden çıkan şey bizi ürkütebilirdi. Bilhassa sabahtan beri olanlar olmamış olsaydı, gördüğümüz şeyden korkabilirdik. Çok erken bir saatte kalktığımızın farkında değildik. Madam yatağını toplarken sanki gece yarım bıraktığı bir cümleyi tamamlar gibi konuştu. Ama tabii bilmem imkansız. Yani Libya çölünün ortasında Dido'nun evi diye bir yer olabileceğini kim tahmin edebilir? Zaten bu akademik değil, daha ziyade turistik bilgiye girer. Yani şimdi üç tane tuhaf kadın, analı kızlı böyle bir yer açma fantezisine kapıldıysa bunun akademik bilgiyle ne ilgisi var? Bunu bilmemek son derece normal yani. Tabii tabii dedim alay ederek. Komple turistik enformasyon azizim. Amira bir başka türlü uyandı gülerek gülüşerek. Kendi kendine şaka yapan yalnız insanların tatlı deliliğiyle. Ben de dans okulunun çölün ortasında mı kursam acaba? Çok şahane olmaz mı? Kimse görmeden dans ederim. Amira kafasının içinden aniden bir ses duydu sanki. Gördüğü rüyanın kaygan ucunu aklında yakalamaya çalışan her insan gibi gözlerini bir noktaya dikti. Ne narin bir süreç olduğunu bildiğimiz için Meryem ile ben susup kaldık. Amira sözcüklerle tutunuyor yakaladığı kaygan uca kesik kesik geliyor rüyanın sütü ağzına. Bir yerden geliyorum, bavullar var elimde. New York'tan geliyorum galiba. Çok büyük bir ev. Kutu kutu evlerden oluşuyor. Bizim evmiş orası. Kapıdan giriyorum. Sonra dur, orası karışık. Galiba annemi görüyorum. Evet evet annemi görüyorum. Yemek yiyeceğiz. Herkes burada diyor. Ben odama gidiyorum. Hayır hayır odamı bulamıyorum. Benim gelmeme şaşırmıyor annem. Buruluyorum. Sonra koridora giriyorum ama labirent oluyor ev. Odamı bulamıyorum. Sonra buluyorum. Çok aydınlık bir oda. Şaşırıyorum. Benim odam böyle miydi diyorum. Sonra üzerimi değiştirirken çıplak kalıyorum. Pencereye bakıyorum. Bütün akrabalar orada. Beni görüyorlar çıplak. El sallıyorlar ama çok uzakta bir bahçedeler. Belki görmemişlerdir diye düşünüyorum. Emin değilim. Sonra bahçeye gitmek için çıkıyorum ama bu sefer daha karışık bir labirent oluyor ev. Bir türlü bulamıyorum dış kapıyı. Kızmaya başlıyorum. Korkuyorum. Nihayet çıkıyorum. Annem bütün akrabalarla beni bekliyor. Aa seni çok merak ettim diyor. Kızıyorum. Merak etseydin beni arardın diyorum. Akrabalara dönüyor. Ah bana çok kızmış diyor gülerek. Ağlayacak gibi oluyorum. Galiba da ağladım gerçekten. Uyandım sonra. Başına gerçekten gelmiş bir şey dinler gibi dikkatle dinledik Amira'yı. Bu kez ben düşünmeye başladığım anda kalktı gardan rüyamın treni. Hızla uzaklaşıyor zihnimden. Ben de mi ağladım? Galiba ben de ağladım ama niye ağladım ki? Sessizliği kimse bölmedi. Beklediler ki trenin ardından koşayım. Son vagona atlayıp vagonları hızlıca yürüyüp lokomotife varayım da rüyayı anlatayım. Nihayet. Genç bir kız var. Seviyormuşum ben onu çok. Diyor ki ben haber için bir yere gideceğim. Çok tehlikeliymiş gideceği yer. Çok üzülüyorum. Haber toplantısı var içeride. Hepsi erkek. Gülüyorlar. Kimsenin kızla ilgilendiği yok. İçeri girip farkında değil misiniz kız gidiyor diye bağırıyorum. Kimse bana bakmayınca ağlayasım geliyor. Hemen çıkıyorum. Kıza diyorum ki bak bana kimse bu konuşmayı yapmadı. Ama ben senin yanındayım falan filan öyle bir şeyler söylüyorum. Sonra kız bir kilim dürtmüş, sırtlıyor. Kilim onun eviymiş. Daha çok üzülüyorum. Biraz önce adamların ortasında delirdiğim için rezil olmuşum. Hemen dışarı çıkıyorum. Dışarısı gece, bulutlara bakıyorum. Tanrı ile ilgili bir şey orası. Tanrı bulutlarla bir şey yazmış ama okursam delirecekmişim. Hemen içeri giriyorum. Toplantı salonuna gireceğim, güçlü görüneceğim ama bacaklarım kısalıyor. Bacaklarımı kısaldı anlaşılmasın diye eteklerimi yukarı çekiyorum. Bir giriyorum ki içeriye oğlan çocukları var küçük. Hepsi adamların penislerini yalıyor. Herkes gülüyor. Delirecek gibi oluyorum. Uyandım sonra. Hatırladığında kendine acıyacağın rüyalardan biri dedi Maryam. Güldü biraz. Ben de yoruldum biraz rüyanın manasından. Sen dedim rüya görmedin mi? İç geçirdi. Düzeltmekte olduğu yatağın üzerine attı kendini. Yeni çıkan saçlarının üzerinde avuçlarını arkaya öne gezdirirken tavana bakarak anlattı. Bu lanet Madame Lila kafama girdi demek ki. Gördüm yani. İşte malum deve rüyasını. Mekke'deyiz. Amira alayla bir hayır duası okudu. Yaşlı teyze paradisi. Maryam güldü. Devam etti. Ama Mekke tahrirmiş. Daha doğrusu tahrir değilse orası Mekke'ymiş esasında. Rüya şeysi işte. Dönüyoruz, koşuyoruz, duruyoruz, tekrar dönüyoruz. Bazen durulunca ben çok öfkeleniyorum. Çünkü esasında ortada bir kuyu varmış. Kuyuya da biri düşmüş. Eğer biz dönmezsek çıkamayacakmış. Biz bir şeyi çeviriyormuşuz esasında dönerek. Çok küçük biriymiş bu. Ben çok ciddiyim. Herkes gülüşüyor. İşte o zaman bu rüyadan Madame Mila'ya bahsetmek yok ama. Kesinlikle yani. Kendini yeterince önemsiyor zaten. Sabırsızlıkla yemin ettik ve Maryam devam etti. İşte o zaman sırtımda bir el hissediyorum. Madame Lila pat diye vuruyor sırtıma. Nasıl vuruyorsa bütün kitleyi döndürmeye başlıyorum ben. Döndükçe de kuyuya yaklaşıyormuşuz. Kuyudan bir çığlık duyuyorum. Öyle işte, o kadar, dedi ve zıpladı ayağa. Kurtuldu mu yani, diye heyecanla sordu Amira. Maryam kızdı neredeyse. Delirme, saçma bir rüya işte. Amira bana baktı. Üsteleme, demeye gelen bir işaret yaptım. Maryam bir teslim bayrağı gibi uzattı beyaz çarşafın ucunu Amira'ya. Tutsana. Bir kardeşlik anlaşması olarak mağlubiyetlerimizin rüyalarını beyaz çarşaftan kefene sardılar böylece. Eğer Madame Lila haklıysa dedim, bu rüyaların bize kendimize söylediğimiz yalanlarla ilgili bir şey söylemesi gerekiyor malum. Deve rüyası. Maryam tamamlamama izin vermedi. Bırak ya sabah sabah. Kapı gıcır gıcır açıldı ve içeri küçük bir kız girip tatlı bir bilmişlikle konuşmaya başladı. Merhaba, benim adım Melika. 6 yaşındayım. Acele etseniz iyi olur bence. Çünkü sonra çok sıcak oluyor. İnsanın yemek yiyesi gelmiyor. Vallahi hayatım boyunca bıktım şu geç kalkanlardan. Küçük kız kaşlarını kaldıra kaldıra son derece bilmiş bir şekilde bunu söyledi ve kapıda durdu. Allah Allah dedim ben gülerek. Amira güldü. Peki dedim Melika Hanım ya gelmezsek? Melika kapıda durup asabi hanımefendi olarak devam etti. O zaman balığa çıkmak zorunda kalırsınız ve benim kılıç balığım kaybolduğu için bu biraz zor olabilir. Çünkü buraları en iyi bilen kılıç balığı oydu. Amira da Maryam da ağızları açık kahkahaya hazır olarak durdular. Ben yüzümü bozmadım ve çarşafları katlarken Melika'ya hiç bakmadan devam ettim. Neyse ki muz balığımı yanımda getirmişim. Bizim için sorun olmaz. Deniz ne tarafta göstersene bize yeter. Melika'nın yüzünde sonunda kendi gezegeninden birini görmüş bir uzaylı heyecanı hınzır bir oyunculukla devam etti. Deniz'i gösterirdim ama şimdilik Amin ile ilgilenmem lazım. Amin'le tanışmış mıydınız? Hayır ama tanışmayı isteriz. Bu sabah Amin'le tanışmak istiyorduk zaten. Melika bilmiş havasından çıktı ve sonunda nicedir aklında kurduğu oyuna katılacak birilerini bulmuş olmanın heyecanıyla koşup yok oldu. Biz henüz gülmeye başlamıştık ki çıka geldi elinde bir kutu. İşte Amin. Yapraklarla dolu karton kutuyu açtı, yaprakları küçük parmaklarıyla karıştırırken bir yandan da kutunun içine fısıldıyordu. Amin, amin. Nihayet, ah işte burada, seni yaramaz diye çığlık attı. Parmağının ucunda kırmızı bir nokta vardı. Amin bir uğur böceği. Merhaba amin dedik hep birlikte son derece ciddi. Bazen kaçıp benden saklanmaya çalışıyor ama bugün televizyon programımız olduğu için kaçmamış dedi Melika. Meryem bir erkek gibi yaklaştı Melika'ya. Nasıl bir programmış bu acaba dedi saçını okşayarak ve Melika anlatmaya başladı. Kollarını iki yana açarak yüksek sesle anons etti. Melika ile yaz akşamları. O ana kadar ne aklında program vardı ne de tam olarak ne söyleyeceğini planlamıştı. Biz de oturduk ve Melika tam olarak o anda verdiği bir kararla olmayan bir piyanoyu çalmaya başladı. Tıt tırı tıt tıt tıt tıt. Melika ile iyi akşamlar. Evet, şimdi sayın seyirciler düşünüyor şu anda. Evet, şimdi bir at geliyor. Durdu. Ne söyleyeceğine karar veremeyince parmağını Amira'ya döndürdü. Söyle bakalım at nedir? Amira oyunu ciddiye aldığı için heyecanla cevap verdi. Dört ayaklı bir hayvan. Bilemediniz, dümdüz koşan kahverengi bir hayvan. Yeniden piyanosunu çalmaya başladı. Dıt dıt dıt. Şimdi sevgili seyirciler bir zebra geliyor. Başlattığı oyunun olağanüstü saçmalaştığını bildiği için soru faslına devam etmeye anında karar verdi. Parmağını bana doğrultarak, peki zebra nedir? Pijama giymiş bir attır. Dedi kaldı. Oyunun gerçekten ciddiye alınmasına alışık olmadığı, yalnız bir çocuk olduğu böylece ortaya çıktı. Bu yüzden piyanoya dönüldü ve biz bir laf açıncaya kadar piyano çalınacağı kısa sürede anlaşıldı. Bu yüzden Meryem, saçların ne güzel Melika dedi. Melika iyi bir pas almış olduğu için programı anında yarım bırakıp oradan devam etti. Evet, Trablus'tan aldım. Kaça aldın? Dedim ben. Hiç sektirmedim. 1500. Ve sonra Meryem'in kel kafasına yöneldi derhal. Bence sana kırmızı saç yakışır. Bence sana kırmızı almalıyım. Meryem'in kel kafasına yapılabilecek en iyi yorum olduğu için o noktadan sonra tutamadık kahkahamızı. Melika ise biraz sinirlendi günümüze. Ben size demedim mi kahvaltı hazır diye bağırıp koştu, yok oldu gitti. Bundan daha güzel bir sabah perisi olamazdı. Rüyalarımızın pası dağıldı ya da ben öyle sandım. Meryem bahçedeki çardağa çıkarken nasıl kırıyorlar sonra bu kız çocuklarını, nasıl kendilerine benzetiyorlar. Cinayet gibi. Belki biz de böyleydik. Sakatlanmadan büyüyebilseydik. Keşke öyle bir bilgisayar programı olsa, ruhumuz sakatlanmadan büyümüş olsak nasıl insanlar olacağımızı gösterse. Ona bakıp nasıl olmamız gerektiğini görsek dedi dertli dertli. Amira'nın duyduğunu bilmiyordum. Yarasız olsaydık dedi. Hiç ciddi bir yara almadan büyüyebilseydik. Kim bilir ne biçim kadınlar olurduk. Ne acayip olurduk be. O rüyaları görmezdik dedim ben de. Yani en azından. Üçümüz de aynı anda derin iç geçirdik. Melika'nın bu haliyle büyümüş bir kadın olduğunu hayal ettim. Hakikaten ne acayip kadın olurdu. Aptallara ve zalimlere pabuç bırakmazdı dedim. Eğer Melika bu haliyle büyüyebilseydi, bizim kadar sevilmeye muhtaç olmazdı dedi Amira. Tek başına maceralara çıkar ve hiç yalnız hissetmezdi dedi Meryem. Melika'nın neşeli hali, kafamızdaki hastalıklı bir alışımdan dolayı bizde kedere döndü. Sabah sabah bu kadar kederlenmemiz komiklik derecesinde melodramatikti ama gülemedik. Aniden arkamızdan şakacı bir hayalet gibi çıkan ihtiyar kadın iç geçirmemizi fıkırdayan sesiyle böldü. Aman aman günaydın, günaydın. Kadında düdüklü tencere neşesi. Tasalanmayın hiç güzellikler. O yarasız halinize geri dönebilirsiniz. Ben size yardım ederim. O da iş mi? İhtiyar kekirdemek suretiyle yalpalayarak yürüdü gitti. Kederimizin aspirinle geçecek bir baş ağrısı gibi çöpe atılması pek tatlı oldu. Biz buna gülerken Melika'nın annesine yakalandık, bacaklarının arasında Melika. Melika ile tanışmışsınız dedi, kızının saçlarını okşayarak. Programa bile katıldık dedim. Annesi kaşlarını kaldırdı sadece. Oo, o yeni herhalde dedi. Biz henüz katılamadık. Melika ömrümüzde getirdiği neşenin kıymetini bilecek yaşta değildi. Bu yüzden gülüşümüz utandırıp kaçırdı onu uzaklara. Nereye gidiyor dedi Amira. Annesi arkasından bile bakmadı. Gelir dedi sadece gülerek. Buyurun kahvaltıya, çardak hala serin. Meryem kadına baka kaldı biraz. Bahçedeki erguvanlar nasıl oluyor da bu sıcakta yaşıyor diye geçiriyordum ki içimden. Amira, erguvanlar dedi. Meryem tekrar etti. Erguvanlar çok garip. Birbirlerine baktılar. Aynı şeyi mi düşünüyoruz diye. Birbirlerine açıklamadıkları bir şeyi karşılıklı anlamanın hayreti gibi. Garipti. Samira diye seslendi çoktan çardağa yayılmış olan Madame Lila. Ninene söyle hazırlansın. Şifası gerekebilir. Işıklı yüzlü genç anne gülümsedi ve çardakta hazırladığı yer sofrasını bir kez daha hızlıca gözleriyle kontrol edip gitti. Meryem kendisi için biraz gurur kırıcı olan soruyu sordu. Burası neresi Allah aşkına? Dido'nun evi? Yani kimin aklına gelir çölün ortasında Dido'nun adına bir pansiyon açmak? Saç ekmeğini parçalamaya başladık bir yandan, bir yandan tereyağı kokusu, bir yandan bir tür tuzsuz güzel bir peynir. Nice günler sonra edinilen kahvaltının heyecanı durduyken, Madame Lila keyiften iyice gevşememizi bekledi cevap vermek için. Benim. Epey bir zevklendi kendi kendine. Oturduğu yerde eteklerini savurup ayaklarını örttü, pozunu aldı. Dido'nun hikayesini biliyorsunuz. Aptalın birine aşık olup intihar ediyor. Ben de dedim ki böyle hiçbir yerin ortasında aptalların bulamayacağı bir yerde kadınlar için bir vaha kurulsun. Epey de duyuldu galiba son yıllarda. Turistler falan da geliyor. Kaçmış kadınlar için yaptırdım ve Fatima'ya bağışladım. Bu bakıyor buralara. Nine oldu tabii şimdi. Çok çökmüş. Oysa benden sadece 5 yaş büyük. Öyle bir havayla söyledi ki bunu. Onu tanımıyor olsak kadına üzülüyor sanır, kendi durumuna bu kadar sevindiğini anlayamazdık. Yalandan iç geçirerek devam etti. Tek yapmaları gereken bu erguvanları yaşatmak. Madame Lila'nın yüzü dağıldı. Evet Madame Lila, bize bir şey anlatacaksınız herhalde dedi Meryem. O yüzün o hale gelmesinin nedeninin sıkı bir hikaye olacağını sezmiş olmalı. Evet, çekti Madame Lila derinden. Aklında olan şeyleri yine sinekleri kovalar gibi kovaladı ve başka cümlelerin kollarını sıvadı. Gelelim artık esas hikayemize. Dido yanılmıştı. Kendini değil, gönlü olmayanı öldürmeliydi. Merhamet etmeyeceksin öylelerine. Gönlü kurakları biçeceksin ki kökünden daha da kimseye zarar veremesinler. Yarı açmaları mümkün olmasın bizim gibilerde. Durdu, bana baktı. Benim elimdeki kamçıyı gördün ve ona baktın. Baktığını gördüm. O kamçı işte. Kamçıyı tamamen unutmuştum. Bu sefer hepimize hitaben devam etti. Bir gönülsüze aitti. Bana bıraktığı tek şey bir kamçı oldu. Beni esir alışının nişanı gibi. Meryem'e döndü. Sen hanımefendi, ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Dido'yu biliyorsun, nasıl düştüğünü, kendini nasıl köpeklere yem ettiğini. Üstelik en baştan çıkarıcı, en esir düşürücü ziynetlere sahip olmasına rağmen bir kadının Amira'ya döndü. Nasıl bir korkak olabileceğini, kaderini yenilgiyle, korkuyla, sinmekle, utançla yazabileceğini. Biliyorsunuz, ben de işte öyle düştüm. Bana döndü. Biz ancak hikayelerimizi kendimiz yazarak söz sahibi olabiliriz. Ama biliyorsunuz ki o alçağın acı çektiğini görmek belki de daha tatlıdır. En büyük aşk hikayesinin yazarı olmaktan. Ayakta kalmak. Mühim olan bu çünkü. Teslim olmamak. Madame Lila kahvaltının tadını kaçırdı. Boğazımıza dizdi lokmaları. Günlerdir ilk kez pizza dışında bir şey yiyorduk oysa. Kahvaltı bitmişti ki Samira elinde küçük şekerlemelerle geldi. Tabağı Lila'ya uzattı. Madame Lila tabağı alıp masaya koyacak sanırken içinden bir tane aldı. Yavaş yavaş çiğnedi. Samira ayakta, beli eğik duruyor. Sonra bir tane daha aldı. Madame Lila bekletiyor kızı. Kızı deniyor gibi sanki. Samira gülümsemeye başladı. Madame Lila Samira'ya bakmıyor. Bir tane daha şekerleme aldı tabaktan. Samira yumuşacık bir sesle konuştu. Trina, sizi hep annemden ve ninemden dinledim. Ama dedikleri kadar var mısınız? Hakikaten muhteşemsiniz. Sesinde öyle bir tını vardı ki, alayla iltifatın tam ortası ama her ikisinin tarafına da düşmeyen bir ince çizgide. Madame Lila beğenmedi bu dalgaca tutumu, hemen bıraktı Samira'ya sırf keyiften yaptığı şekerleme işkencesini. Samira tatlılıkla terbiye etmişti Madame Lila'yı, gözümüzden kaçmadı. Madame bize döndü. Samira'nın ninesi şifacıdır. Kadınları sırların ağırlığından ve korkuların gölgesinden kurtarır. Bence size gerekli olan da... Madame Lila konuşurken elinde uzun bir süpürge sapıyla Fatima Nina kek kek geldi çardağa. Madame Lila'nın muhteşemliğini aldırmamızı belki durduramadı neşesindendi ya da belki herhangi bir şey aldıracak yaşı geçmişti. Madame Lila'nın sözünü böldüğünü bile fark etmiyor gibiydi. Güzelcikler şifa mı istiyor? O vakit geriye doğru değil, ileri doğru yürünecek. Yüzde manasız bir gülme sardı. Kadının böyle bir bulutu var etrafında. Anında hafife alıyorsun dünyayı. Gözleri pek iyi görmüyor olmalı. Amira'yı sanki nefes sesinden buldu, kolunu tuttu. Elleri yaşlıktan titriyor olabilirdi ama tombul parmaklarını Amira'nın koluna taktığında Amira kıpırdayamadı. 100 yıllık bir gövde bilgisiyle neresinden tuttuysa Amira bir anda sidre yavaşça devrildi. Bir dua mırıldandı. Amira'nın alnını buldu. Duayı okurken alnına üfledi. Ah, ah diyordu bir yandan. Onun için tatlı tatlı dertleniyormuş, avuçlarını derdini alıyormuş gibi. Sonra elindeki süpürge sapını Amira'nın göbek deliğinin olduğu yere dikine yerleştirdi. Artık korkmana gerek yok. Korkudan karnın kaçmış. Geri getireceğim. Karnın yine güçlü olacak güzelcik. Yeniden inanacaksın. İki eliyle süpürge sapını tuttu. Ayin gibi bir şey yapıyor olmasına rağmen o bile umrunda değil ihtiyarın, hala gülüyor. Dua mırıltısına kaldığı yerden devam etti. Ne oldu bilmiyorum. Amira birden ağlamaya başladı. Sürtünmesiz, zorlanmasız. Ağzından nefesle bir şey çıkıyor sanki. Fatıma nine o ağladıkça alnını tutuyor, okşuyor ve üflüyor yüzünü. O üfledikçe Amira gözlerini kapatıyor. Kapadıkça göz kapakları dışarı gözyaşı boşalıyor. Fatıma nine ah ah diye bütün kucağını açıyor kederi. Kederi top yapıp eteğine doldurup gidecek. Sanki bu iş bittiğinde Amira hiç kederi olmadan uçup yükselecek. Fatıma nine Amira'yı yine küçücük bir harekette oturttu. Gözyaşlarını sildi, terden ıslanan alnını avucuyla sıyırdı, saçlarını düzeltti ve şöyle dedi. Güzelcik, onu affedemezdin. Onu affetseydin kendini affedemezdin. Amira'yı bir dokunuşla sildirden kaldırıp bu kez yere oturttu. Fatıma ninenin kimden bahsettiğini Amira biliyordu. Oturduğu yerde ipleri kesilmiş kukla gibi boşaldı eklemleri. Biz bilmiyorduk. Fatıma nine elleriyle havada birini aradı. Güle güle yine. Beni buldu. Sidre çekti. Gömleğimin üzerinden elinin tuhaf serinliğini hissettim. Etten değil, başka bir şeyden yapılmış gibiydi nine, bulut gibi. Parmaklarının küçük hareketleriyle beni de sidre yatırdı. Amira'nın neden ağlayabildiğini anladım. Kadında kendisine düşmeni kolaylaştıran bir şey vardı. Bir tür boşluk, merhamet boşluğu. Görmediğim bütün merhameti vaat eden bir düzlük vardı. Boynuma dokundu, ensemi elledi, ensemin terini avuçladı. Sen çok korkmuşsun, sen korkmana rağmen yapmışsın. Dur bakalım, dedi. Süpürgenin sapını dayadı göbek deliğime. Canımın ortasına bir pergel iğnesi koydu sanki. Hmm, dedi duaya başlamadan bir süre. Demek öyle, demek öyle. Ben bir şey demiyordum ama Fatıma nine sanki beni aradan çıkarıp kalbimle konuşuyor gibiydi. Güzelcik, sen kendin ancak kimse seni görmezse göreceksin. Korkma, aslanlar gibisin. Aslanlar gibi olmaktan korkma. Ben ağlamadım ama bir daha hiç konuşamayacakmışım gibi hissettim. Sonra elleriyle havada Meryem'i aradı. İşte o zaman Meryem süpürgenin sapını kaptığı gibi kadının elinden bağırarak çardaktan dışarı fırladı. Ben iyileşmek istemiyorum. Meryem teslim olmayacaktı. Meryem'in başlattığı ama sonrasında Amira'nın ve benim de her nasılsa katıldığımız, Madame Lila'ya meydan okuduğumuz ve üç kadının izlediği buhran bittiğinde Madame Lila hala gülüyordu. Samira'ya seslenip de Samira elinde bordo bir kadife keseyle çıka geldiğinde Madame Lila Meryem'e döndü ve şöyle dedi. Sen aldatılmak istemiyorsun ha. Gerçek bir şey istiyorsun. Gerçek bir hikaye ve gerçek bir son. Pekala, o zaman istediğini alacaksın. Hem gerçek bir hikaye hem gerçek bir son. Ver Samira. Samira kadife keseyi uzattı. Madame Lila bir besmele çekti ve keseyi açarken şöyle dedi. Bu kaderimizi değiştirecek. Gönül sahibi olmayanları sonuna kadar kıracağız. Kesenin içinden nihayet çıkaracağını. Sedef kabzalı, gümüş rengi bir silah. Emniyeti açtı, silahı havaya kaldırdı ve güm, bir el ateş etti havaya. O kadar ani oldu ki Madame Lila'nın buhrana daha büyük buhranla cevap verebileceğini, çatıyı bizden daha fazla yükseltebileceğini, sınırı olmadığını düşünemedik bile. O elinde silah devam etti. Sizi kıranı kıracaksınız hanımlar. Yaralayanı yaralayacaksınız. Benimle birlikte bir adamı öldürmeye geleceksiniz. Çünkü Melika uzaktan koşarak ve sevinçle bağırarak geliyordu. Kılıç balığını buldum, kılıç balığını buldum. Çünkü yaralar bir kere açılınca yarasız olmak diye bir şey yok. Yaradan sonra sadece intikam var. Yine Meryem'e söyledi. Peki hanımefendi, madem bu kadar yıkılmaz, benim oyunlarıma gelmez bir kahramansın. Cesaretin var mı? Kaderini, kaderimizi değiştirmeye cesaretin var mı? Yoksa bundan da mı kaçacaksın? Madame Lila'nın gözleri beni korkuttu. Amira kendisinden beklenmedik bir çeviklikle Madame Lila'nın karşısına dikildi ve bağırdı. Bununla mı Madame Lila? Kaderimizi bir silahla mı değiştireceksiniz? İşte o zaman Meryem ondan hiç beklenmedik bir şey yaptı. Madame Lila'ya doğru yürüdü, gözlerinin içine baktı. İki kovboy gibilerdi. Ellerini beline koydu. Amire'ye söylüyor ama gözleri Madame Lila'nın gözlerinden bir an bile ayırmıyordu. Evet, bazen bununla. Evet, ben varım Madame Lila. Nereye kadarsa oraya kadar. Sırrını bir süpürge sapıyla açık etmektense gücünü Madame Lila'nın deliliğiyle denemeye karar vermiş olmalıydı. Ama bir şartla dedi. Madame Lila silahı indirdi ve karşılıklı iki şövalyenin şeref yemin edeceği bir anmış gibi başı dik durdular. Meryem gözü hala Madame Lila'nın gözünde şöyle dedi. Bize gerçek hikayeyi anlatacaksınız. Şimdiye kadar sıktığınız avantür palavraları değil, gerçeği. Eğer onu anlatırsanız ben varım. İşte o zaman Madame Lila çardağa oturdu ve bir sigara istedi. Fatıma Nine her nasılsa durup hala gülüyor, Bilika'nın başını okşuyordu. Hiç öyle değildik ama yine bize bakarken temiz kalpli bir filmin mutlu sonunu izliyor gibiydi. Sonra erguvanlardan bir dal koparıp küçük Melika'nın saçına taktı. Bir dal da kendi saçına. Bilmiyorum hangisi daha ilginçti. Madame Lila'nın tabancası mı, Meryem'in aniden delirmesi mi, yoksa orada olmaması gereken erguvanların hepimizin hikayesini birbirimize düğümleyecek sırrı mı? Madame Lila sigarasını yaktı. Sigarası bitip de biz odasına davet edene kadar bir şey demedi. Serbest dalışa hazırlanan ama intihara meyilli biri gibiydi. Melika hala bağırıyordu. Kılıç balığını buldum, kılıç balığını buldum. 17. ayrımın sonu sayfa 227.